Ayrım 24. AKP çoktan kapatılmalıydı. Vural Savaş. Sayfa 322. Sözlü açıklama. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının 18 Ocak 2000 tarihli sözlü açıklaması şöyledir. Türban konusunu partilerinin kapatılmasını göze alarak daimi olarak gündemde tutmaya çalışmalarının gerçek nedeni nedir? Profesör Doktor Cahit Tanyol 1999 yılında yayınlanan Neden Türban adlı kitabında başsavcılığımın görüşlerine uygun şekilde konuya açıklık getirdiğinden söz konusu kitaptan birkaç bölümü aynen okumak istiyorum. İmam Hatip okullarının amacı din adamı yetiştirmektir. Fakat bu okullar fırsatlardan yararlanarak eski medreselerin hortlatılmasına zemin hazırlamıştır. Refah Partisi'nin yer almış olduğu koalisyon döneminde meslek okullarına üniversiteye girme hakkı tanındı. Refah Partisi'nin bu kanunu çıkarmaktaki amacı İmam Hatip çıkışlıların devletin köşe başlarını tutmasını sağlamaktı. Bütün çabalarına rağmen yalnız harbiyeye giremediler. Biraz mırıldandılar, papuç pahalı geldi. Öğrenim hakkı dediler, devletin diğer örgütlerine sızmak suretiyle subaşlarına kendi adamlarını yerleştirdiler. Bir de görüldü ki, mülki idare başta olmak üzere devlet mekanizmasının bütün köşe başları İmam Hatip kökenlilerle doldurulmuş. Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu onların eline geçmiş. Üniversitelerin her dalında molla kılıklı öğretim üyelerinin sayısı çoğalmış. Liselerde felsefe ve sosyoloji dersleri itelenerek kapı önünde atılmış, onların yerine bütün sınıflara zorunlu din dersi konulmuştur. Her üniversitede bir ilahiyat fakültesi, her ilde bir İslam enstitüsü, sayısı yüz binleri bulan kız ve erkek imam hatip okulları ve öğrencileri ve bir o kadar da Kur'an kursları, bütçesi ve kadroları alabildiğine şişkin bir Diyanet Başkanlığı, sayısı milyonların çok üstünde cami ve mescit yapma seferberliği. Bütün bunlar tabanda bir siyasi sömürü ayağının dayanakları. Şu anda Türkiye bir irtica ve din sömürüsüne teslim olmuş durumda. Şu anda Türkiye'de her gün menemen olaylarına taş çıkartacak irtica suçları işlenmektedir. Her gün üniversitelerin önü, camilerin çevresi polis kordonu altında. Yapılan gösterilerin amacı devleti çürütmek, kanunları işlemez hale getirmek. Türban gibi anlamsız bir olayın ikide bir insan hakları maskesi altında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Anayasa Mahkemesi'ni, üniversiteleri işgal etmesi ülkede anarşik bir ortam yaratmaktan öte bir yarar sağlayamaz. Gazetelere yansımış şu olay üzerinde ibretle, dikkatle durmak ve düşünmek gerek. Devletin kimler tarafından işlenmez hale getirildiğinin somut örneğidir aktarıyorum. Fazilet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Gül'ün eşi 18 yıl sonra yeniden üniversiteye dönmek için üniversite sınavına girdi. Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Arap Dili Edebiyatı bölümünün sınavını kazandı. Başı açık fotoğraf vermediği için kayıt yaptıramadı. Gül eşinin üniversiteye kaydını yaptırmak için refakatinde avukatlarını ve bir de Ankara 16. Noter Başkatibini fakülteye getiriyor. Abdullah Gül'ün eşi Bayan Gül evraklarını kayıt görevlisine veriyor. Fakat kayıt görevlisi, başı açık vesikalık fotoğraf vermek zorundasınız yoksa kaydınızı yapamayız diyor. Araya beraberinde getirdikleri avukat ve noter başkatibi giriyorsa da onların tanıklığı da işe yaramıyor ve Gül Hanım'ın kaydı yapılmıyor. Bu zulüm karşısında Abdullah Gül, Türkiye'de 18 yıl önce olağanüstü bir durum vardı. Eşim o yıllarda da üniversitede başörtüsü sıkıntısı olduğu için aynı nedenle üniversiteye kaydını yaptıramamıştı. 3 çocuk büyüttükten sonra girdiği üniversite sınavını kazandığı halde fakülteye yine kaydını yaptıramıyor. Görünen o ki Türkiye'de 18 yıldır değişen bir şey yok. Bugün Moskova'da yaşıyor olsaydık eşim böyle bir engelle karşılaşmazdı diyor. Üstelik bu büyük Müslümancının beyanatının da yalan olduğunu gazeteler yazdı. Bu zat 2. Refah Partisi'nin başkan vekili ve 1. Refah Partisi iktidarı döneminde de bakanlık koltuğunu işgal etmiş. Beyninde en ufak bir devlet bilinci, en ufak kanunlara saygı bulunmuş olsaydı, üniversitedeki basit bir kayıt görevlisinin uyarısı karşısında utançtan yerlere geçmesi gerekirdi. 18 yıldır değişen bir şey yok demek, o şaibeli sayılan iktidarlarına rağmen devleti çürütememişlerdir ve 18 yıl içinde bu zatın kafasında da en ufak bir gelişme olmamış. Eğer bu olay kendi iktidarları döneminde geçmiş olsaydı, bu zihniyetteki adamlar görevlinin karşısına kolluk kuvvetleriyle değil, magandaları öl de ölelim, vur de vuralım narasını atan fedaileriyle çıkardı. Bu Abdullah Gül bir istisna değil. Belli zihniyetteki bir siyasi partinin prototipidir. Aslında bunların onayladığı ve savunduğu bu türbanlar taifesinin ve yandaşlarının amacı ne din özgürlüğü ne de insan haklarıdır. Bunların amacı laik devleti tutan bütün payandaları yıkmak, inanç maskesi altında insanların din duygusunu sömürerek devleti ele geçirmektir. Abdullah Gül ve takımı bugün bizi yaygın bir irtica tehlikesiyle yüz yüze getiren bir zihniyeti temsil etmektedirler. İrticanın tipik ve somut kanıtı olan bu türban olayı ülkeyi bir iç ayaklanmaya doğru itmektedir. Amacına ulaşıncaya kadar bu türban olayı üniversitelerde sürüp gidecektir. Bunun iki utanç verici yanı vardır. Biri ülkenin sosyal, ekonomik ve siyasal bir yığın derdi varken bütün devlet kurumlarının başta parlamento olmak üzere bu zorlama sorun üzerinde durmalarıdır. İkincisi, önemsizliğine rağmen önemli hale getirilen bu olay, gerici çevreler tarafından din ve namus duygularını kışkırtma aracı olarak kolayca kullanılabiliyor. Yönetmeliğe rağmen üniversitenin direnme gücünü yıpratabiliyorlar. Nitekim başbakan bunun işaretini verdi bile. Yalnız başbakanın bu tutumunun ne kadar tehlikeli olduğunu, olayın türbanla kapanamayacağını, bunun arkasından çarşaf, çarşafın arkasından Arap alfabesinin, ardından irtica şehitleri, onun arkasından Menemen yobazlarının aklanması, çorap söküğü gibi birbirini izleyecektir. Ben bir fantazi sergilemiyorum, görünen köy kılavuz istemez. Başta eski ve yeni genelkurmay başkanları olmak üzere benim bu kuşkum birçok yazarlar tarafından tekrarlanmıştır. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Karadayı emekli olmadan önce gider ayak bu irtica tehlikesine şöyle parmak basıyor. 28 Şubat 1997'de Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiye kararıyla yeni bir süreç başlatıldı. Bu çerçevede başlatılan iktidar değişikliğiyle önce 8 yıllık kesintisiz eğitim uygulamaya konuldu. Başbakanlık Takip ve Koordinasyon Kurulu teşkil edildi. Bu konunun çözümü için yeni mevzuat çıkarılmasında güçlükler yaşandı. Diğer yandan hala tasfiye edilmemiş irtica kadroları mevzuatın dahi uygulanmasında yetersiz kaldı. İrtica ile mücadele kapsamında 13 adet yasa tasarısı 14 Ocak 1998 ve onu izleyen tarihlerde hükümet tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildiği halde bugüne kadar hiçbir yasa tasarısı kanunlaşmadı. Bir takım çevrelerin irtica ile mücadeleyi tartışmaya açması dikkat çekicidir. İrtica kesimini cesaretlendiren bu beyanlar, irticanın 28 Şubat öncesine göre daha örgütlenmesine ve örgütsel faaliyette bulunmasına zemin hazırlıyor. Bu satırları yazdığım sırada İzmir Üniversitesi'nde türban tartışması yüzünden bir genç bıçaklanıyor. Daha geçenlerde bir okul öğretmeni kıyafet yönetmeliğine aykırı bir kılıkla sınıfa girdiği için okulda öğrenci velileri arasında bir tartışma ve dövüşme çıkıyor. Bu gidişle okulların kapıları da sokağa teslim edilecek. Diğer taraftan da İmam Hatip okullarının orta kısmı kapatıldı diye siyasi partiler ve irtica çevreleri tarafından kışkırtılan kalabalıklar, aylardan beri yumruklarına Allahu Ekber'i siper ederek kanunu protesto ediyorlar. İrticanın kaynakları, yuvalandıkları yerler belli. Neden din ve vicdan özgürlüğü başörtüsünün içine yerleştirilerek üniversitelerin kapısına engizisyon mahkemeleri yaftası yapıştırılıyor? Bursa'da kız imam hatip okullarına başörtüsüyle girmek isteyen öğrencilere görevi gereği engel oldu diye vali protesto ediliyor. Halk kitleleri devlete, kanunlara karşı kışkırtılıyor. Bu eylem başta Sabık Refah Partisi olmak üzere bütün gerici basın ve siyasi partiler tarafından destek gördüğü halde kimsenin kılı kıpırdamıyor. Cuma namazlarının, Ramazan aylarının ve bayramlarının türban eylemi için uygun bir ortam olarak seçilmesindeki amaç belli olduğu halde, Diyanet İşleri Başkanlığı bu başörtüsü sömürüsüne karşı neden olumlu veya olumsuz bir tavır almıyor da Sağlık Bakanlığı'nı ilgilendiren alanlarda fetva veriyor? Onun bu tutumunu sükût ikrardan gelir diye mi yorumlamak gerek? Görevi ve işlevi halkın inanç ve ibadetleriyle sınırlı olması gereken bu kuruma her yıl milyarları aşan bir bütçe ayrılmaktadır. Her an yön değiştirmeye ve ülkeyi bir iç savaşın eşiğine getirmeye yatkın olan bu anlamsız türban olayı karşısında Diyanet İşleri Başkanlığı tavrını belli etmezse büyük bir vebal ve günah altında kalmış olur. Gazetelerin yazdığına göre Diyanet türbancıların safındaymış. Öyleyse büyük tehlikedeyiz. Belli ki irtica ucuz ve tehlikeli bir araç olarak kendisine başörtüsünü almış bulunmaktadır. Başörtüsü yüzünden üniversite rektörü yuhalanıyor, öğretim ve eğitim kurumları ürkütülüyor, siyasi partiler için bu ucuz bir oy deposu olarak düşünülüyor. Bunlar iktidara geldikleri takdirde üniversitelerden türban yasağını kaldıracaklarını propaganda etmeleri gün meselesidir. Biz diyoruz ki türbanı savunmak şeriatı savunmaktan daha ağır bir suçtur. Çünkü biri tartışmaya açık bir kanunun çiğnenmesidir. İçeriğinde çağın ihtiyaçlarını gideremeyen bir hak ve adalet kavramı bulunmaktadır. Diğeri giyim kuşam gibi bireysel özgürlüğe yasak koyan bir devlet terörü olarak propaganda edilmekte ve bu terörün aynı zamanda Kur'an'ın emirlerini mümine yasaklamakta olduğu ileri sürülmektedir. Din sömürücüleri bu noktada iffet ve namus kavramlarını eklemek suretiyle toplumu kışkırtmaya çalışmaktadırlar. Olaylar şimdiden okul sınırlarını aşmış ve toplumsal bir direnişe dönüştürülmüştür. Türk tarihinin hiçbir döneminde ne irtica böylesine güçlenmiş ve ne de devlete kafa tutacak bir duruma gelmiştir. Günümüzdeki irtica Atatürk devrimlerinin sınırlarını aşarak Türk milletinin geleneksel inançlarını tahrip etmekte ve devleti bu zamana kadar hiç olmadığı bir tehlikeli ortama itmektedir. Profesör Doktor Cahit Tanyol'un ayrıntılarıyla açıklamaya çalıştığım görüşleri, fikirlerini köşe başlarına tutmuş bazı gazete ve yazarlarını okuyarak veya televizyonlardaki güdümlü tartışma programlarını izleyerek yapan aydınlarımıza abartılı olarak görülebilir. Ancak bir tek belge üzerine düşünmek dahi başörtüsü eylemlerinin Fazilet Partisi yöneticileri tarafından ne amaçla ve planlı şekilde tezgahlandığını ve Cahit Tanyol'un ne kadar haklı olduğunu göstermeye yeterlidir sanıyorum. 8 Mart 1992 tarihli New York Times gazetesinde de yayınlanan, 1994 yılında Harp Akademileri yayınları arasında çıkan Bugünün ve Geleceğin Güç Merkezleri ve Genelgeleriyle Türkiye'ye Etkileri adlı kitapta yer alan 1963 yılında başbakanken yaptığı bir konuşmada İsmet İnönü şu gerçekleri dile getiriyor. Daha bağımsız ve kişilik sahibi dış politika izlenmesini istiyorsunuz. Herkes aynı şeyden söz ediyor. Nasıl yapacağım ben bunu? Karar vereceğim ve işi teknisyenlere havale edeceğim. Onlar ayrıntılı çalışmalar yapacaklar ve öneriler hazırlayacaklar. Yapabilirler mi bunu? Hepsinin çevresinde uzman denen yabancılar dolu, ifade etmeye çalışıyorlar. Başaramazlarsa işi sürüncemede bırakmaya çalışıyorlar. O da olmazsa karşı tedbir alıyorlar. Bir görev veriyorum, sonucu bana gelmeden Washington'un haberi oluyor. Sonucu memurdan önce sefirden öğreniyorum. Bağımsızlık savaşından sonra Lozan'da esas mücadele bu uzmanlar konusunda oldu. Yoksa sınırlar zaten fiili durum idi. Tazminat işini iki devlet arasında çözerdik. Bütün mücadele idaremize yapılmak istenen müdahale yüzünden çıktı. Bir tek uzman vermek için büyük ödünlerde bulunmaya hazırdılar. Dayattık. Biz onların neden ısrar ettiklerini biliyorduk. Onlar bizim neden inatla reddettiğimizi biliyorlardı. Böyledir bu işler. Peygamber edasıyla size dünyaları vaat ederler. İmzayı attınız mı ertesi gün gelmişlerdir. Personeli gelmiştir, teçhizatı gelmiştir, üstleri gelmiştir. Ondan sonra sökebilirsen sök, gitmezler. Ancak bu sorunun üzerine vakit geçirmeden gitmek gerek. Yoksa ne bağımsız dış politika, ne bağımsız iç politika güdemezsiniz. Havanda su döversiniz. Fakat sanmayınız ki bu kolay bir iştir. Denediğinizde başınıza neler geleceği de bilinmez. 1999 yılında yayınlanan, kısa bir sürede tükendiği için genişletilmiş ikinci baskısı yapılan, Metin Aydoğan tarafından yazılan Bitmeyen Oyun adlı eserde yer alan belgeye göre, Amerikan Yardım Teşkilatı'ndan Richard Podol, Washington'a gönderdiği raporda, Türkiye'de önemli mevkilerde Amerikan eğitimi görmemiş bir Türk'ün bulunduğu bakanlık ya da iktisadi devlet kuruluşu hemen hemen kalmamıştır. Müsteşarlık ve genel müdürlük mevkilerinden de daha yüksek görevlere kısa zamanda geçmeleri beklenmektedir. Amerikan Yardım Teşkilatı bütün çabalarını bu gruba yönetmelidir, diyor. Bizleri yanıltmaya çalışan hukukçu uzmanların bir kısmı sadece dış güdümlü değildir. İçlerinde çıkar amaçlı suç örgütlerinin avukatlığını üstlenmemiş veya irticai faaliyette bulunan veya bölücü örgütlerden ve partilerden bilirkişi ücreti veya danışmanlık ücreti adı altında astronomik ücret almamış pek az kişi kalmıştır. Bu örgütlerin dış destekli parasal güçleri astronomik boyuttadır ve şimdi Türk basınını tamamen kendi güdümlerine almaya çalışmaktadırlar. Amaçlarını bilerek ve bilmeyerek hizmet eden kişiler desteklenecek, başta Türk ordusu ve adliyemiz olmak üzere kamu düzenimizi ve ülke bütünlüğümüzü korumaya çalışan kişi ve kurumlar yıpratılacaklardır. Türkiye Cumhuriyeti maruz kaldığı tehlikelere oranla en az yasal kısıtlamalara başvurmuş, en demokratik davranabilmiş ve insan haklarını ihlal etme bakımından sicili en temiz ülkedir. Ülkemizde en vahim insan hakkı ihlallerine devlet görevlileri değil, Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı olarak dünyanın gelmiş geçmiş en kanlı terör örgütü olan PKK'ya destek veren ve çoğu Avrupa Birliği'ne üye olan devletler sebep oluyor. Türkiye Cumhuriyeti yasaları çağ dışı olduğu için değil, sözde insan hakları savunucuları sayesinde alınması gereken yasal ve idari tedbirleri alamadığı, mevcut yasalarını da uygulayamaz hale getirildiği için hukuk devleti olmaktan çıkmıştır. Terör örgütleri binlerce okulda eğitim yaptırmıyor, milyonlarca çocuğumuzu yıllarca öğrenim hakkından yoksun bırakabiliyor. Benim devlet görevlilerim cezaevi koğuşlarına bile giremiyor. Terör örgütleriyle organik bağlantısı olduğu belirlenen siyasi partiler dahi faaliyetten alıkonamıyor. Devletimizin devlet güvenliğini ilgilendiren konularda bile yasal yollardan bilgi toplaması olanaklı hale getirilemiyor. Ülkenin belli yörelerinde can güvenliği, korkusuzca yaşama, seyahat ve yatırım yapma özgürlüğü yok edilmiş. Çıkar amaçlı suç örgütleri her yıl bir önceki yıla göre daha etkin hale geliyor. Mahkemelerimizde tüm demokratik ülkelerin mahkemelerinde sanıkların cezalandırılabilmesi için rahatlıkla kullanılabilen delillerin bir kısmı kullanılamıyor. Ülkem bir suçlular cenneti haline getirilmiş, masumu korumanın sanığı korumak kadar önemli bir insan hakkı olduğunu düşünen yok. Yasalarımıza en saygılı olması gereken bazı barolarımızdaki yasalarımızı açıkça ihlal etmekten çekinmiyorlar. Mesela terör örgütüne üye olmak ve yataklık yapmak suçlarından Türk Ceza Kanunu'nun 168. ve 169. maddelerinin uygulanması suretiyle devlet güvenlik mahkemelerince mahkum olan avukatların yasalarımıza aykırı bir şekilde avukatlık yapmalarına biz devlet güvenlik mahkemelerinin kararlarını tanımıyoruz diyerek izin veriyorlar. Siyasi partiler mahkeme kararlarına uymayacaklarını açıkça ilan edebiliyorlar. Böyle bir devlete hukuk devleti denebilir mi? Böyle bir ülkede hukukun üstünlüğünden söz edilebilir mi? Gerçek insan haklarının hayata geçirilmesi için atılan her adımın insan hakkı ihlali olarak ilan edildiği başka ülke dünyada yok. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yıllarca hakimlik yapan Profesör Doktor Feyyaz Gölcüklü ve komisyon üyesi Profesör Doktor A. Şeref Gözübüyük tarafından yazılan ve 1998'de ikinci baskısı yapılan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması adlı eserde bu madde şöyle açıklanmaktadır. Ders programlarının yapımı ve düzeni ilki olarak devletin takdir yetkisi içindedir. Aksi halde kurumlaşmış bir öğretim düzeni kurmak imkansız olacaktır. Buna karşılık ikinci madde devletin eğitim-öğretim alanında üstlendiği görevi yerine getirirken programlarda yer alan bilgilerin dağıtımının objektif, eleştirisel ve çoğulcu olmasına özen göstermesini gerektirir. Başka bir deyişle bu hüküm ana babanın dini ve felsefi inançlarına aykırı nitelikte belli bir fikri aşılama ve amacı gütmesini yasaklamaktadır. İşte aşılmaması gereken sınır budur. Amaç okullardaki ders programlarında ana babanın inanç özgürlüğünü korumak, ona saygılı olmaktır. Devletin mevcut eğitim düzeni içinde bu inançlara saygılı olması yeterlidir. Devletin ana babanın inançları yönünde eğitim sağlama zorunluluğu yoktur. Devletler devlet okullarındaki eğitim ve öğretimin içerik ve düzeni konusunda geniş bir takdir yetkisine sahip bulunmakla beraber, ana babanın dini ve felsefi inançlarını incitecek telkinlerde bulunup fikirler aşılamaktan kaçınacaklardır. Bu arada bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 9 Mart 1977 ve 7 Aralık 1982 tarihli kararlarına değiniyor. Açık ve yakın tehlike şartları oluşmuşsa tüm Batı demokrasilerinde düşünce hürriyetine bile sınır getirilebilir. Ülkemizde bölücülük ve irtica açık ve yakın tehlike olmaktan çıkmış, yaşanan tehlike haline almıştır. Yaşanan tehlike meşru müdafaa hakkı veren, yani mutlaka bertaraf edilmesi gereken tehlikedir ve şu anda Türkiye Cumhuriyeti irtica ve bölücülüğe karşı meşru müdafaa halindedir. Üzerimize düşeni yapmazsak Türkiye Cumhuriyeti'nde sonun başlangıcı için zemin yaratırız ve bu zemin maalesef oluşmaya da başlamıştır. Sonuç. Anayasa Mahkemesi anayasamızın bekçisi olmak üzere kurulmuş bir kurumdur. Türkiye Cumhuriyeti karşılaştığı ekonomik zorluklara, halkımızın önemli bir kesiminin kültürel seviyesinin düşüklüğüne, dış destekli bölücü ve irticai akımların giderek güçlenmesine, her devirde rastlanan aydın ihanetlerine, iç ve dış kışkırtmalara rağmen ayakta kalabilmişse, mahkemelerimizin Türk ordusunun ve halkımızın önemli bir kesiminin, Cumhuriyetimizin temel ilkelerine, temel felsefesinden, anayasamızın temel ilkelerinden ve özellikle Atatürk milliyetçiliğine bağlı laiklik anlayışından hiçbir zaman ödün vermemeleri sayesindedir. Cumhuriyetimizin ne kadar iç ve dış düşmanı varsa, el birliğiyle Cumhuriyetimizi yasal yollardan savunmasız bırakmaya çalışıyorlar. İrtica ve bölücülük tehlikesinin bu boyutlarda olmadığı zamanlarda dahi, meslektaşları arasında çağdaş, bilgili, uzağa gören kişiler olarak bilinen tüm Anayasa Mahkemesi üyeleri, görevlerini cesaretle yapmış, amaçları ülkemizi bölmek ve anayasamıza aykırı bir düzen kurmak isteyen partileri, kopabilecek yaygaraya aldırmadan kapatmaktan çekinmemişlerdir. Türk demokrasisinin yaşayabilmesi, anayasa dışı eğilimleri olan partilerin, anayasa ve yasalarımıza aykırı eylemlerinin önlenebilmesine bağlıdır. Fazilet Partisi açıkladığım eylemleriyle Anayasa Mahkememizin kararlarına ve anayasamızın yasaklayıcı hükümlerine adeta meydan okuyor. Ancak unuttukları bir şey var. Cumhuriyetimizi savunmakla görevli kurumlarımızı yozlaştırmak onların zannettiği kadar kolay değil. Tüm bu nedenlerle ve anayasamızın 2, 24 son, 68, 69, 84, siyasi partiler kanununun 78, 86 ve 87. maddeleri gereğince Fazilet Partisi'nin temelli kapatılmasına karar verilmesi görüşünde olduğumuzu bilgilerinize arz ederim. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Başkan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş'ın Fazilet Partisi'nin kapatılmasına ilişkin sözlü açıklaması dinlendi. Konuşma banda alındı, ayrıca stenograflarca tutanakla saptandı. Sözlü açıklama toplantısı sona erdi. Teşekkür ederiz efendim. 24. ayrımın sonu. Sayfa 331.